Ayrım 9.
Sivas valisi Reşit Paşa'nın telgrafına cevap veren Adil Bey'in şu sözleri ne kadar garip ve şaşırtıcıdır. Adil Bey sözün ettiğim telgrafı şu cümlelerle bitiriyordu. Elbette halife hazretlerinin yüce buyruklarını uyan geleni takdir edersiniz. Efendiler, bir tesadüf eseri olarak bu görüşme sırasında ben de telgrafhanede bulunuyordum. Bir aralık dayanamadım. Şu telgrafı yazıp çekilmek üzere memura verdim. Davliye Nazırı Adil Bey'e. Milletin padişahına maruzatta bulunmasına engel oluyorsunuz. Alçaklar, caniler. Düşmanlarla millete karşı haince tertiplere girişiyorsunuz. Milletin kudret ve iradesini takdirden aciz olduğunuza şüphe etmiyordum. Ancak vatan ve millete karşı haince ve son bir çırpınışla alçakça harekette bulunacağınıza inanmak istemiyordum. Aklınızı başınıza toplayın. Galip Bey ve yardakçıları gibi aptalların verdikleri ahmakçasına ve asılsız sözlere kapılarak ve Mr. Noble gibi milletimiz ve vatanımız için zararlı olan yabancılara vicdanınızı satarak yaptığınız alçaklıkların milletçe sorulacak hesabını göz önünde bulundurunuz. Güvendiğiniz şahısların ve kuvvetin sonunu öğrendiğiniz zaman kendi sonunuzla karşılaştırmayı unutmayınız. Mustafa Kemal. Bütün komutanlar da gerektiği şekilde müracaatta bulundular. 12 Eylül'e kadar aldığımız raporlardan kaçakların 10-11 Eylül gecesini Raka'da geçirdikleri, 11-12 Eylül gecesini de Raka'nın yarım saat yakınındaki bir köyde bir aşiret reisinin yanında geçireceklerinin anlaşıldığı bildiriliyordu. Bu bilgi 20. 15. ve 13. kolordu komutanlarına bildirildi. 11 Eylül ve 11-12 Eylül'de Malatya ile telgraf başında yapılan haberleşmeler, daha Malatya'da kesin emir ve talimat almış olan şahısların zihinlerinin daha henüz bir karışıklık içinde bulunduğunu gösterecek nitelikteydi. Elazığ'dan gelen alay komutanı İlyas Bey, Mutasarruf Bey'in gönderdiği özel bir adam tarafından, Vali Ali Galip ve Mutasarruf Halil Beylerin bazı şartlarla yerlerine dönmek istedikleri bildirilmiş. Memleketin selameti adına bunların bu şekildeki tekliflerini kabul etmenin uygun olup olmadığı konusundaki emrinizi beklemekte olduğumuz arz olunur demekteydi. 11 Eylül. Bunun arkasından İlyas Bey, 11-12 Eylül gecesi yine telgraf başına gelen süvari alay komutanı Cemal, mutasarrıf vekili Tevfik, topçu alay komutanı Münir, jandarma yüzbaşısı Faruk, baytar binbaşısı Mehmet ve Elazığ'dan gelen alay komutanı İlyas Beyler adına şunları yazdırdı. Malatya'dan İlyas Bey, güvenilir bir kimse olan jandarma yüzbaşısı Faruk Bey'den biraz önce alınan bilgiler aşağıda verildiği gibidir. Faruk Bey, Kahta ve çevresinde takipte Malatya'ya 5 saat uzaklıktaki Rakka köyünde Kürtlerin toplandıklarını, şimdi mutasarrıfla arkadaşlarının orada bulunduklarını, Siverya'ya kadar uzanan bölgedeki aşiretlerin birbiri ardınca buraya gelmekte olduklarını, Dersim aşiretlerine varıncaya kadar Kürtlük adına çağrıldıklarını, mutasarrıfın planına uyularak önce Malatya'ya saldırıp tamamıyla yağmaladıktan sonra bütün kuvvetleriyle Sivas'a doğru yürüyeceklerini, Malatya'da bulunan Türkleri öldüreceklerini ve süreceklerini, Dersimlilerin de aynı zamanda Harput'a yürüyeceklerini bildiriyor. Çünkü mutasarrıfın Malatya'dan gitmesi Kürtlük adına kendilerine karşı büyük bir aşağılama ve hakaret olarak sayılıyormuş. Vali böyle bir yağmaya ve katliama taraftar ve razı olmadığını, ancak mutasarrıfın düşüncesine de engel olamayacağını bildirmiştir. Malatya'ya çarpışarak girdikleri zaman Kürt bayrağı çekileceğini ve yanlarındaki İngiliz binbaşısı da Urfa'da bulunan İngiliz tümeninin harekete hazır olduğunu bildirmişse de Hacı Bedir Ağa'nın bunu kabul etmediği ve aşiretlerin Malatya'nın Kürdistan sayılıp Malatya'da Kürt bayrağı çekilmesinde direndikleri, dün akşam Malatya'ya dönmek isteyen valiyi bırakmadıkları abartılmadan arz olunur. Şartları aşağıdadır. 1. Valinin yerine dönmesi. 2. Mutasarrıfın eskiden olduğu gibi yerinde kalması. 3. Elazığ'dan gelen askerin geri gönderilmesi. 4. Vali 100 silahlı Kürtle Malatya'ya girdiği zaman huzurun sağlanması ve Sivas'a doğru yürümesi. 5. Aşiretlerden alınan 7 tüfekli bir tabancanın geri verilmesi. 6. Yukarıda arz ettiklerimi emirleri. İlyas Bey'e şunu yazdım. 11-12-1919 Malatya'da İlyas Beyefendi'ye. 1. Verdiğiniz bilgiler heyetimizce dikkate alındı. Zat halinize şartlar ileri sürenler kimlerdir? Böyle bir ilişkiye girişmek asla doğru değildir. Hainlikleri ortaya çıkan vali, mutasarrıf ve yardakçılarının yakalanmaları, kışkırtmaya çalıştıkları bazı gafil kimselerin de uyarılması söz konusudur. Bunun için bütün şiddetiyle karşı koymak gerekir. 13. 15. ve 3. kolordu komutanları şu dakikada telgraf başında alınacak ortak tedbiri kararlaştırmaktadırlar. Elde edilebilen kuvvetler her taraftan harekete geçirilmiştir. Orada alınması gereken tedbirlerin zat-ı aliniz tarafından sükunet ve ciddiyet alınmış bulunduğuna güvenimiz tamdır. O bölgede bulunan bütün telgrafhanelerin tutulması ve mutasarrıf vekili Tevfik Bey kardeşimizi de hükümetin güç ve otoritesini en üstün bir şekilde göstermesi dikkate alınmalıdır. 2. Şu anda Anadolu'nun bütün merkezlerinden Zat-ı Şahane'ye yapılan hainlik arz edilmektedir. Orada da aynı şekilde hareket edilmelidir. 3. İngiliz binbaşısının sözleri blöftür. Kürtlerince birleşip toplanabilseler bile asker kuvveti karşısında ne dereceye kadar başarı gösterebileceklerini takdir buyurursunuz. 4. Bedir Ağa'yı, Keven aşiretinin reislerinin ve bu haince hareketlere karşı olan bu beyleri tarafınıza çekmeye çalışmanız uygun olur. 5. Adıyaman'dan hareket eden süvari bölüğüyle, Siverek ve Diyarbakır'dan hareket eden birer taburla bağlantınız var mı? Nerelere vardılar? Telgrafhanede bulunan kongre heyeti adına Mustafa Kemal. Gerçi kongre toplantı halinde değildi ve telgrafhanede bulunmuyordu. Fakat maneviyatı kuvvetlendirmek için kongre heyetiyle ilgili göstermeyi uygun buldum ve imza olarak yalnız kongre heyeti diye aynı nitelikte ayrıca bir telgraf da yazdım. Bu telgrafımı ek olarak Urfa'da, Antep'te, Maraş'ta bulunan ve sayıları pek az yabancı kuvvetlerini bildirerek size bir yabancı tümeninden bahsedenlerin sözleri vatan ve millet hainlerinin yalanını aktararak maneviyatınızı kırmak alçaklığındadır dedim. İlyas Bey telgrafıma verdiği cevapta bir saldırı halinde şiddetle karşı konulması kesin olarak kararlaştırılmıştır dedikten sonra eldeki kuvvet Malatya'yı uzun bir süre Kürt saldırısına karşı savunmaya yeterli değildir. Bunun için elden gelen süratle yardımcı kuvvetler gönderilmesine emir buyurulması bir kere daha istirham olunur dedi. İlyas Bey'e gereğinde bir şey bildirilebilsin diye telgrafhanede bir subay bırakarak önemli olan işinin başına dönmesini rica ettim. İlyas Bey tarafından 12 Eylül'de çekilen bir telgrafı subaylarınız ve memurlarınız için çeşitli bakımlardan yararlı olacağı düşüncesiyle olduğu gibi bilginize sunacağım. Malatya 12.9.1919 Sivas 3. Kolordu Komutanlığı. Halep'teki İngiliz ordusuna bağlı albay rütbesinde Monsieur Pepil adında bir İngiliz subayı bugün 12.9.1919 tarihinde öğle üzeri Malatya, Harput ve Diyarbakır bölgelerinde bölgenin ileri gelenleri sivil ve askeri memurlarla görüşmek olduğunu, kaçak Mr. Noble'ın göreviyle ilgili bir şey bilmediğini ve bu konuda İngiliz hükümetinin kesinlikle bilgisi olmadığını ve böyle bir propagandacı subayın buralarda gezmesini kabul edemeyeceğini ve aşiretler içerisinde derhal buraya getirilmesi için kendisine emir verileceğini söyledi. Eğer haince bir maksatla buralarda dolaştığı kanısına varırsa tutuklu olarak Halep'e göndereceği ekledi. Vali Galip Bey de kendisiyle görüşmek üzere vatanın korunması hususunda kendisine güvence vererek buraya davet etme isteğinde bulundu. Bu hususta üst makamdan adı geçenin buraya gelebilmesi için emir almadan gelmesinin mümkün olamayacağını, bunun için ilgili makamlara başvuracağımı da söyledim. Bu izin emrinin süratle bildirilmesi için aracı olmamı rica etti. Kendisi Yüksek Siyasi Muhtemet adıyla ayarlamış. İstanbul hükümeti onu tanırmış. Burada iki gün kaldıktan sonra Harput'a gidecekmiş. Giriş belgesi yoktur. Kendisine saygıdeğer bir misafir olduğu ve özel bir saygı gösterileceği söylenmiştir. Valiye buraya getirtmesine ve bu zatın Harput'a doğru seyahat etmesine izin verelim mi? Bir davası. Sivas'tan iki subayın şimdi geldiği arz olunur. 15. Alay Komutanı İlyas. Bu telgrafta söz konusu edilen hususlarda nasıl hareket edileceğini gösteren görüşlerimiz şu şekilde kısaca bildirildi. Tel, çok ivedi. Sivas 12.9.1919, Malatya'da 15. Alay Komutanlığı'na. İlgi 12.9.1919. 1. Kim olursa olsun giriş belgesi olmayan bir yabancı subayı Osman ülkesinde işi yoktur. Kendisine büyük bir nezaketle fakat askerce kesin bir tutumla durumu bildiriniz ve geldiği yere hemen dönmesini isteyiniz. Memleketten çıkıncaya kadar da ileri gelen kimseler ve memurlarla hiçbir siyasi temasa gelmemesi için yanına yetenekli uyanık bir subay katınız. 2. Kaçak valinin vatan hainliğiyle suçlandığı, ele geçince yakalanarak kanunun adaletli pençesine teslim edileceğini, bu konuda başka bir şey yapma imkanı olmadığını ayrıca anlatırsınız efendim. Mustafa Kemal. Efendiler, alınan tertip ve tedbirler ve özellikle gösterilen sertlik ve şiddet sayesinde Ali Galip ve Halil Bey'in ayartmaya çalıştıkları aşiretler dağılır, ümitsizliğe düşen Ali Galip önce Urfa'ya, oradan da Halep'e kaçmıştır. Mr. Noble da gözaltında rahatça Elbistan üzerinden gitmiştir. Ötekiler de duvarlarına kadar kaçmışlardır. Bu safhaları daha çok açıklamakta bir yarar görmüyorum. Bu konuda söylediklerimi ek olarak yayınlanacak belgelerin okunmasından bugün ve gelecek için ibret dersi olabilecek noktalar çıkarılacağını umarım. Hainlerle işbirliği yapan Ferit Paşa kabinesine hücum. Efendiler, bilginize sunduğum belgeleri gördükten sonra zannederim Ali Galip tarafından yapılan teşebbüsün padişahın ve Ferit Paşa hükümetinin ortak bir teşebbüsü olduğuna şüphe ve tereddüt edenler kalmaz. Bu valinin ortak ilebaşılarına karşı nasıl bir durum almak gerektiği bellidir. Ancak buna karşı yapılacak teşebbüste elden geldiğince açıktan açığa hareket etmekten vazgeçmek ve o günün kereğinden olmakla birlikte teşebbüs gücünü çeşitli hedeflere yöneltmekten sakınarak bir noktada toplamak ihtiyatlı bir davranış olurdu. Biz de hücuma hedef olarak yalnız Ferit Paşa kabinesini tespit ettik ve padişahın da bu Ferit Paşa kabinesinin padişahı olaylardan haberdar etmeyip aldatmakta olduğu tezini tuttuk. Padişah durumu öğrenecek olursa kendisini aldatanlara müstahak oldukları işlemi uygulayacağına güvenimiz olduğunu ileri sürdük. Hükümetin ortaya çıkmış olan cinayet üzerine kendisine güven duyulması tabii olduğundan gerçeklerin yalnız ve ancak doğrudan doğruya padişaha arz edilmesiyle durumun düzeltilebileceğini teşebbüslerimiz için hareket noktası olarak kabul ettik. Bu düşünceye ayrılan önceleri padişaha çekilmek üzere telgraf hazırlandı. Bu telgrafta tahmin buyuracağınız üzere zamanın genelinde çok basma kalıp sözler içinde hükümetin silah zoruyla kongreyi basma yoluna giderek Müslümanlar arasında kan dökülmesine sebep olacağı, Kürdistan'ı ayaklandırmak suretiyle vatanı parçalatmak planını para karşılığında yüklenmiş olduklarının belgelerle açığa çıktığı, hükümetin bu işlerde alet olarak kullandığı adamların perişan edilerek kaçmaya mecbur edildiği, yakalandıkları takdirde kanunun pençesine teslim edilecekleri, bu cinayetleri hazırlayan emredip uygulatan İstanbul hükümetine milletin güveninin kalmamış olduğu bildirildikten sonra namuslu kimselerin oluşturduğu hükümetin kurulması, bu casus şebekesi hakkında süratle kanuni soruşturma yapılarak suçluların cezalandırılması isteniyor. Adil bir hükümet kuruluncaya kadar İstanbul hükümetinin hiçbir haberleşme ve ilişkide bulunmamaya karar vermiş olan milletten ordunun ayrılamayacağını, olayın iç yüzünü bilen ve o çevrede bulunan biz kol ordu komutanları arza mecbur olduk deniyordu. İşte bu telgraf suretinin bütün kol ordularca İstanbul'a çekilmesinin uygun olacağı düşünüldü. 11 Eylül günü telgraf başında kol ordu komutanlarına şu talimatı verdim. Şimdi bir suret vereceğiz. Bu suretin 3. 15. 20. 13. ve 12. kol ordu komutanlarının ortak imzalarıyla çekilmesini uygun görüyoruz. Okuduktan sonra diğer komutanlarla aynı zamanda çekmek için bekleyiniz. Suret, Sadrazamlık Yüksek Katını. Şimdi doğrudan doğruya Kutsal Başkomutanımız Şanlı Halifemiz Efendimiz'e önemli bir arzda bulunmak mecburiyetindeyiz. Engellenmesini rica eder, aksi takdirde bundan doğacak ağır sonuçların sorumluluğunun yalnızca yüksek şahsınıza ait olacağını arz ederiz. 12. kolordu, 13. kolordu, 20. kolordu, 15. kolordu, 3. kolordu. Yapılacak önemli maruzat yukarıda arz etmiş olduğum üzere padişaha çekilen telgrafta yazılanlardan ibaretti. Eylül'ün 11. günü ve özellikle 12-13 gecesi her tarafta kolordu komutanları telgraf merkezlerine gelerek kararlaştırıldığı şekilde İstanbul'a haberleşmeye çalışıyorlardı. Fakat sadrazam ortadan kaybolmuş gibiydi, cevap vermiyordu. Biz de telgraf başında sadrazamın telgrafları alıp vermesi için baskıda bulunuyorduk. İstanbul merkezindeki telgraf memurlarıyla yapılan uzun çekişmelerden sonra bir telgraf memuru şu bilgiyi verdi. Sadrazam Paşa'ya yazılanlar telefonla söylerdi. Alınan cevapta telgraf metni Sadrazam Paşa Hazretlerine arz olundu. Bildirecekleri maruzatları usulünce telgrafla arz olunmalıdır. Gelen telgraflarda usulüne uygun olarak padişaha takdim edilir. Bu mevzularını müdür bey söyler efendim. Bunun üzerine gece yarısından sonra saat 4'te Sivas Telgrafhanesi'ne çekilmek üzere şu telgraf gönderildi. 11-12-9-1919 Sadrazam Ferit Paşa'ya. Vatan ve milletin haklarını kutsal varlıklarını ayak altına alarak, padişah hazretlerinin yüce padişahlık şeref ve haysiyetlerini çiğneyerek, gafilce bir takım hareket ve teşebbüslerde bulunduğunuz ortaya çıkmıştır. Milletin padişahımızdan başka hiçbirimize güveni kalmamıştır. Bu sebeple durum ve dileklerini ancak padişah hazretlerini arz etmek zorundadır. Hükümetiniz meşru olmayan hareketlerinin ağır sonuçlarından korkarak millet ve padişah arasında artık engel çekiyor. Bu konudaki direnmeniz daha bir saat sürerse millet kendisini her türlü hareket ve faaliyetlerinde serbest saymakta haklı bulacaktır ve bütün vatanın meşru olmayan hükümetinize kesin olarak ilgi ve bağlantısını kesecektir. Bu son uyarımızdır. Bundan sonra milletin tutacağı yol burada bulunan yabancı subaylar vasıtasıyla İtilaf Devletleri temsilcilerine de ayrıntılı olarak bildirilecektir. Genel Kongre Heyeti. Sivas Telgraf Müdürlüğü'ne de aynı zamanda telefonla şu emir verildi. Kongremizden seçilen bir heyetle telgrafhaneye gönderilecek bir telgrafımızın doğrudan doğruya Mabeyn-i Humayun'a Saray Genel Sekreterliği çekilmesine İstanbulca engel olunduğu bildiriliyor. Bir saat içinde telgrafın çekilmesine izin verilmediği takdirde İstanbul'a bütün Anadolu telgraf haberleşmelerini kesmeye mecbur olacağımızı üstünüze bildiriniz. Genel Kongre Heyeti. Kolordu komutanlarına da aşağıdaki genel duyuru yapıldı. Sivas 11-12-9-1919 20. Kolordu Komutanlığı'na, 15. Kolordu Komutanlığı'na, 134. Kolordu Komutanlığı'na, 3. Kolordu Komutanlığı'na. Kongrenin padişahlık yüce katına olan maruzatına İstanbul'da Telgraf Başmüdürlüğü'nce engel olunmuştur. Bir saatlik bir süreye saraya yol verilmezse bütün Anadolu'nun İstanbul'la haberleşmesinin kestirileceği cevap olarak adı geçen müdürlüğe bildirilmiştir. Kongrenin bu meşru isteğine olumlu cevap alınmadığı takdirde tebliğ ağından başlayarak Ankara, Kastamonu, Diyarbakır telgraf merkezleriyle Sinop'taki telgraf haberleşmelerinin durdurulması, yani kongreyle ilgili haber ve bildiriler dışında hiçbir telgrafın İstanbul'a geçirilmemesi ve İstanbul'dan da kabul edilmemesi, bütün Anadolu ile haberleşmemize engel olmayacaksa, Geyi ve Boğaz'ı yönündeki hattında tutulması veya geçici olarak kesilmesi ve yapılan işlerin sonuçlarının bildirilmesi rica olunur. Bu talimatın yerine getirilmesine engel olacak telgraf memurları bulundukları yerlerde derhal divan-ı harbe verilerek haklarında en ağır ceza uygulanacaktır. İşbu tebligat gereğinin yerine getirilmesi 20., 15., 13. ve 3. kolordu komutanlarından rica edilmiştir. Alındığının bildirilmesi. Sivas'ta Genel Kongre Heyeti. Bu telgrafla verilen talimat daha sonraki telgraflarla da tamamlanmıştır. 11-12 Eylül gecesi yapılmış olan genel tebliğe ek olarak şu ricada bulunuldu. Bu gece sonuç elde edilinceye kadar bütün komutanlarla sivil idare amirlerinin ve ilgili heyetlerin telgrafhaneden ayrılmamaları rica ediyor. Genel Kongre Heyeti. Telgrafhaneleri de şu uyarıda bulunuyordu. Ektir. Bu tebligat gereğinin yerine getirildiği haberi kongre heyetince öğrenildikten sonra yine aramızda haberleşmeye devam edileceğinden telgrafhanelerde adam bulundurulması rica olunur. Kongre Heyeti. İstanbul'daki hükümetle ilişkiyi kesme kararı. İstanbul'un kendilerine tanınan bir saatlik süre içinde saraya telgraf bağlantısı vermeyeceği anlaşılıyordu. Bu sebeple 12 Eylül 1919 günü bütün komutanlara şu genel duyuru yapıldı. Sureti aşağıya çıkarılmış olan telgraf genel kongre heyeti tarafından bir saate kadar sadrazama çekilmiş olacaktır. Bu itibarla siz de hemen bu esas ve nitelikte birer telgraf çekiniz ve hemen bildiriniz efendim. Genel kongre heyeti. Saat 5'te sadrazama bilgi için diye gönderilen ve aynı zamanda bütün komutanlara ve illere yapılan tebligat şundan ibarettir. 1. Hükümet, milletin sevgili padişahına olan maruzat ve bağlantısını kesmekte ve ortaya çıkan hainç hareketlerine devamda direndiğinden, milletle meşru bir hükümet iş başına geçinceye kadar İstanbul hükümetiyle olan idari ilişkilerini ve İstanbul'da yapılan her türlü posta, telgraf, haberleşme ve ulaştırmalarını kesmeye karar verilmiştir. Bölgelerindeki sivil memurlar askeri komutanlarla işbirliği yaparak bu hususu sağlayacak ve sonucu Sivas'taki genel kongre heyetine bildirecektir. 2. Bu tebligat bütün komutanlara ve sivil idare amirlerine gönderilmiştir. 12.9.1919 Genel Kongre Heyeti. Milletvekillerinin seçimiyle meşgul olunmaya başlanması. Efendiler, ayın 12. günü İstanbul hükümetiyle genel olarak haberleşme ve bağlantı kesildi. Bunların dışında kalan bazı yerler ve bağlantıların tartışmalarımızı ayrıca açıklayacağım. Fakat müsaade buyursanız bundan önce daha önemli sayılması gereken bir konu üzerinde bilgi arz edeyim. Yüksek heyetinizce bilinmektedir ki Ferit Paşa hükümeti milletvekillerinin seçimleri için görünüşte bir emir vermişti. Ancak içinde bulunduğumuz tarihe kadar, yani Anadolu'nun İstanbul'la bağlantısını kestiği 12 Eylül gününe kadar bu emir uygulanmamıştı. Son durum üzerine en önemli meselenin milletvekillerinin seçimini bir an önce yaptırmak olacağını takdir buyurursunuz. Bu bakımdan 13 Eylül'de derhal bu konu üzerine de eğildi. Uzun açıklamalar yapmaktansa bildirdiğim tarihte verilen ilk genel talimatı olduğu gibi bilgilerinize sunmayı daha yararlı buluyorum. Tebligat şudur. Tel 13.9.1919. Balıkesir'de 14. kolordu, Konya'da 12. kolordu. Diyarbakır'da 13. kolordu, Ersoy'da 13. kolordu. Ankara'da 20. kolordu, Bursa'da 17. tümen. Çin'de 58. tümen, Bandırma'da 61. tümen. Komutanlıklarına ve 61. tümen vasıtasıyla Edirne'de, Bolu'da kolordu, Niğde'de 11. tümen komutanlıklarına. İnlere, bağımsız sancaklara, belediyelere. Müdafaa Hukuk Cemiyeti Merkez Heyetlerine. İstanbul hükümetinin tuttuğu ve takip etmekte olduğu gericilik yoluna ve yaşamakta olduğumuz günlere olarak korku ve tehlikelerine karşı haklarımızı savunmak ve varlığımızı korumak için Milli Meclis'in seçilmesini ve toplanmasını sağlamak ve çabuklaştırmak bugünün en önemli görevidir. İstanbul hükümeti milleti aldatarak milletvekillerinin seçimini aylarca ertelemiş olduğu gibi son zamanda vermiş olduğu seçim emrini de türlü sebeplerle safsaklamakta ve geciktirmektedir. Ferit Paşa'nın Toros'un ötesindeki illerimizden vazgeçtiği barış konferansına vermiş olduğu notadan anlaşılmış, Aydın ili üzerinde Yunanlılarla sınır tespitine kalkışması, oradaki işgali oldu bitti halinde bir ilhak olarak kabul etmiş olduğuna değer sayılmış ve memleketin işgal edilen başka bölgeler içinde bunlara benzer gafilce ve haince siyasetiyle memleket ve milleti parçalayacağı kesinlikle anlaşılmıştır. Milli Meclis'in toplanmasından önce barış anlaşmasına imza koyarak milleti bir oldu bitti karşısında bulundurmak niyetinde olduğu anlaşılmıştır. Bu itibarla genel kongre orduyu ve milleti uyanık olmaya davet ederek aşağıdaki hususların en kısa zamanda yerine getirilmesini milletin hayati konusu olarak kabul eder ve bildirir. İlk olarak seçim hazırlıklarının yürürlükteki kanunda yer alan en kısa zamanda yapılıp tamamlanması için belediyelerle müdafaa hukuk cemiyetleri yoğun bir faaliyet içine girmelidir. İkinci olarak, sancaklardan çıkarılacak milletvekili sayısı oraların nüfus durumuna göre hemen tespit edilerek heyeti temsil edeceği şimdiden bildirilmelidir. Adaylar konusu daha sonraki haberleşmelerde ele alınacaktır. Üçüncü olarak, seçim hazırlıkları yapılırken gerek seçimler sırasında gecikmeye yol açacak engellerin şimdiden düşünülerek ortadan kaldırılması ve hiçbir gecikmeye meydan vermeyerek seçimlerin en kısa zamanda sonuçlandırılması. Bu kararı bölgenizdeki bütün belediyelerin ve hukuk cemiyetlerine bildirerek gereğinin hemen yerine getirilmesine yardımcı olmanız rica ediyor. Heyeti temsiliye. Memleketi başvurulacak birilerden yoksun bırakmamak için. Feritpaşa hükümeti inadında devam ediyordu. Bildiği gibi bu durum hükümet düşünceye kadar süre geldi. Memleketi günlerce başvurulacak birilerden yoksun bırakmak elbette büyük sakıncalar doğururdu. Bundan dolayı önce fikir sormak üzere sonra da bazı itirazlara aldırmadan emir şeklinde bildirdiğimiz kararları Eylül'ün 13-14. Gecesi şu şekilde tespit etmiş ve kaleme almıştık. Kongreçe alınması düşünülen tedbirleri gösteren suret aşağıda arz edilmiştir. Bu konudaki yüksek görüş ve düşünceleriniz alındıktan sonra genel kurulca görüşülerek uygulamaya konacaktır. 15.9.1919 günü öğleye kadar cevabınızı bekliyoruz efendim.